Kutsal İsyan 1, 17. ayrım, sayfa 256. Mustafa Kemal arkadaşını büyük bir dikkatle dinlemiş, Mehmet Ali Bey işiyle pek ilgilenmişti. Ali Fuat Paşa'nın Mehmet Ali Bey ile yaptığı konuşmayı çok önemli bulmuştu. İyileşir iyileşmez Kuzguncuk'a İsmail Fazıl Paşalara gidip onunla tanışmak istiyordu. Sıra Mustafa Kemal'e gelmişti. O da İstanbul'a geldiğinden beri kimlerle görüşüp konuştuğu ve payitahtın durumu üzerinde bilgi verdi. Ahmet İzzet Paşa'yı ikinci kez sadarete getirmek için sarf ettiği çabaların nasıl boşa gittiğini anlattı. Tevfik Paşa'nın başkanlığındaki kabineye güven oyu vermeyeceklerini söyleyen kimi mebusların hükümet programı okunduğunda bunu eleştirmek şöyle dursun, ağızlarını açıp bir sözcük bile söylemediklerinden acı acı dert yandı. Hükümet zayıf, zat-ı şahane, mütereddit, hürriyet ve itilaf fırkası tamamıyla duruma hakimdi. Yeni kurulan İngiliz Muhipleri Cemiyeti çok kötü bir rol oynamaktaydı. Bununla beraber kimi hamiyetli kişiler memleketin felakete sürüklenmesini önleyerek çareler aramaktaydılar. Durum ne kadar karanlık olursa olsun gelecekten hiçbir vakit umut kesilemezdi. Ali Fuat Paşa'nın Mustafa Kemal'den dinledikleri ve en sonra ruhlarını bir zırh gibi saran ve ancak idealist insanlarla yaşayan yaratıcı ve yapıcı iyimserlik havası tıpkı babası İsmail Fazıl Paşa'nın söylediklerine benziyordu. İsmail Fazıl Paşa vatansever bir askerdi. Girit Adası'nın Kandiye şehrinde doğmuştu. Adaya göçmen olarak gidip yerleşen Sökeli Cebeci oğullarından İbrahim Ağa'nın oğluydu. Küçük yaşında babadan öksüz kalmış, annesiyle birlikte İstanbul'da oturan yakın akrabasından Demir Efendi'nin yanına gelip yerleşmişti. Askerlik eğitim görerek Erkan-ı Harbiye Yüzbaşısı olup orduya katılmış, bütün okuduğu okullarda zekasıyla parlamış, Ahmet Mithat Efendi zekasının parlaklığından dolayı ona Fazıl adını takmıştı. Erkan-ı Harbiye'yi bitirdikten sonra aynı okul öğretmenliğine atanmış, 93 Savaşı'nda kendi isteğiyle Karadağ'daki Mustakil Fırka'nın Erkan-ı Harpliğine gönderilmişti. Tuna Başkumandanı Müşir Ahmet Ali Paşa'nın kızıyla evlenmiş, 1880'de bir erkek çocuğu olmuş, buna kayınpederinin adını koymuş, 1882'de doğan ikinci oğluna da Ali Fuat adını vermişti. İsmail Fazıl Paşa Abdülhamit'in yaverliğine kadar yükseldiği halde hürriyetçi fikirlerinden dolayı Anadolu'ya sürülmüş, uzun yıllar menkup yaşamış bir askerdi. Dalgalı fakat dürüst bir yaşayışı vardı. Hala 69 yaşlarında olduğu halde vatan ve millet sorunlarında ön planlarda bulunuyordu. Ali Fuat Paşa sabahleyin babasıyla aralarında geçen konuşmanın sonuna Mustafa Kemal'e şöylece anlatmaktan kendini alamadı. Babama bütün zincirleme gelen felaketleri anlattıkça gözleri yaşarır gibi oluyor. Fakat yüzün etleri hınçtan titriyordu. Hepsini dinledikten sonra bana, "Peki, bütün bunlardan sonra bedbin misin Fuat?" diye sordu. Ben de ona hemen şu cevabı verdim. "Hayır baba, katiyen bedbin değilim. Bilakis ümitliyim. Anarşiyi def edip kurtuluş çarelerini arayıp bulacak bir ruh ve azim milletimizde vardır." Böyle kesin konuşmamda sizinle Adana'da verdiğimiz kararında büyük payı olduğunu söylemeliyim. Mustafa Kemal'in bu söz üzerine yüzü yumuşadı. Yüzünün sarışın çizgileri üzerinden sevimli, sıcak bir dostluk ve minnet aydınlığı geçti. Ali Fuat Paşa, babamın da son sözü şu olmuştu. Evet Fuat, bu ruh ve azim milletimizde vardır ve çok yüksektir. Mustafa Kemal, Fuat dedi. Baban gibi vatansever bir zatla beni hemen bugünlerde tanıştırmanı isterim. Böylece Mahut Mehmet Ali Bey ile de tanışmış ve konuşmuş oluruz. Böyle tanışma ve konuşmalarda kimi zaman umulmadık faydalar vardır. Mustafa Kemal ileriki çalışmalarında işe yarar düşüncesiyle önem verdiği birçok kimselerle tanışmıştı ve tanışıp durmaktaydı. Kendisi son günlerde kendisinden kuşkulanılan ve netameli bir kimse olarak tanındığından ancak en yürekli ve gözü pek arkadaşları kendisini görmeye ve görüşmeye geliyordu. Korkup gelmeyenleri, sevmediği ve tiksindiği birçok yüksek mevki sahiplerini gidip evlerinde ve makamlarında ziyaret ederek yarın için irili ufaklı kilit noktaları ve binek taşları hazırlamaya çalışıyordu. Talihsizliğe bakınız ki kendisini görmeye gelenlerden hiçbirinin güzel, sevindirici bir haber getirdiği yoktu. Herkes umutsuz, turşu gibi geliyor ve bu mıknatıslı dağdan başı dimdik ve umutla dopdolu olarak çıkıp gidiyordu. Pek yakın ahbabı askeri doktor İbrahim Tali Bey'in de kendisine söylediği gibi herkesin döktüğü zehir onu ikide bir böyle hasta ediyordu. Mustafa Kemal kendisini şimdiden kurtuluş yoluna çıkmış bildiğinden bu yorucu yolun üzüntülerine de seve seve katlanmanın gerektiğini anlıyordu. Ali Fuat Paşa o geceyi Mustafa Kemal'in evinde geçirdi. Akşam yemeğini beraber yiyerek geç vakitlere kadar konuşup görüştüler. Birçok önemli kararlara vardılar. En başta anlaştıkları noktada Adana'da Yıldırım Orduları Grup Kumandanlığındaki görüşmelerinde belirttikleri gibi bir milli mukavemet hareketi yaratmaktı. Ordu ile milletin el ele vermesi gerekti. Terhis hemen durdurulmalı, yurdun savunmasına en yararlı silah, cephane ve araçları düşmana kaptırmamak, genç ve güçlü kumandanları kıtaları başında bulundurmak, İstanbul'dakileri de Anadolu'ya yollamak, milli direnmeye taraftar idare amirlerinin yerlerinde bırakılmasını sağlamak, vilayetlerde particilik namı altında yapılan kardeş kavgasını önlemek ve halkın moralini yükseltmek alınan kararların başlıcalarıydı. 20-21 Aralık 1918 gecesi Mustafa Kemal ile Ali Fuat Paşa yatacaklarına yakın şöyle bir konuşma da yaptılar. Ali Fuat Paşa, "Paşam," dedi, "hazır yalnızız, biraz da siyasi hedeflerimizin neler olacağını konuşalım. Eğer hatırlıyorsanız şimdi konuşmamızı arzuladığınız siyasi hedeflerimiz çok daha evvel, ta 1907 yıllarında meşrutiyetten de önce İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin Selanik'teki gizli umumi merkezinde maalesef o zamanki arkadaşlarca hayal telakki edilip kale alınmak istenilmeyen fikirlerimizdir ki bugün üzerinde durulması gereken ve artık ahvalin tatbikini zaruri ve mecburi kıldığı hedeflerimiz olmuştur. O zamanlar biz o hedeflere kendi irademizle varabilecektik. Bugün ise bunları düşmanlarımıza zorla kabul ettirmek mecburiyetindeyiz. Evet paşam, aradan 11-12 yıl gibi uzun bir zaman geçmiş olmasına rağmen onların birer birer nelerden ibaret olduğunu hatırladım. Belli bazı tadiller ile onlar bugünün misaki millisi olamaz mı? Yalnız bir farkla, mücadelemizde muvaffak olacağımız güne kadar hilafet ve saltanat makamı bize yardımcı olsa bile biz milli hakimiyet esaslarından 1293-1876'da olduğu gibi saltanat makamı namına hiçbir fedakarlık yapamayız. Bilakis İngiltere'de olduğu gibi saltanat makamı tamamiyle temsili bir hüviyet iktisap eder. Fakat o makamı işgal eden zatı yakinen tanıyorum. Nefsine çok düşkün olduğu için düşmanlarımız tarafına geçeceğinden eminim. Böyle bir vaziyette de milletin artık hain bir hükümdarı başında tutmayacağına kaniyim. O zaman Türk devleti demokratik bir cumhuriyet olacaktır demektir. Evet, ama muvaffakiyet gününe kadar bu fikir birlik namına gizli kalmalıdır. Nasıl olsa o bir gün ihanetini açığa vuracaktır. Milli mücadelenin devamı müddetince bu fikir çaresi şudur. Milli misakımızın başına hilafet ve saltanat makamı esaretten kurtulacağı ve milletin istediği istiklal kazanılacağı güne kadar millet bütün iradeyi eline alacaktır gibi bir kayıt konursa herhangi bir şüpheye yer kalmaz. Gelecekte Türkiye'nin hudutlarını nasıl tasavvur ediyorsunuz? Batıda Edirne şehri yeter bir hinterlanda sahip olmak şartıyla Meriç Nehri hudut olmalıdır. Batı Trakya müstakil veya muhtar bir Türk devleti teşkil ve ileride Türkiye ile ittifak etmelidir. Boğazlar serbest kalmalı ve fakat bütün devletler onları emniyet altında bulunduracak bir mukaveleye bağlanmalıdır. Ege'de bizim kıyılarımızdaki adalar bize bırakılmalıdır. Güneyde Antakya ve İskenderun civarında müstakil bir Türk devleti tıpkı Batı Trakya'da olduğu gibi kurulmalı ve Halep Suriye'de kalmalı fakat Musul vilayeti bize geçmelidir. İşte bu hudutlar içerisinde tam manasıyla müstakil bir Türk devleti kuracağız. Tabiatıyla kapitülasyonlar tamamıyla kalkmalıdır. İktisadi ve mali kayıtların hiçbiri kabul edilmemeli ve yabancı şirketlerle anlaşmalarımızda da bu esasa riayetle yabancı devletlerin müdahalesi asla kabul edilmemelidir. Osmanlı İmparatorluğu'nun dışarıya olan borçlarının imparatorluktan ayrılan yerlere taksim olunduktan sonra bize bir nispet dahilinde kalacak kısmını taksitle ödemeliyiz. Müstakil veya muhtar küçük Türk devletlerinin kurulmasından maksadınız nedir paşam? Balkan devletleriyle Araplar Türkler aleyhine o kadar çok tahrik edilmişlerdir ki bunlarla olan münasebetlerimiz tabii hale gelinceye kadar orada birer tampon küçük devletin bulunması faydalı ve aynı zamanda Türk iktisadına serbest birer bölge ayrılması bakımından zaruridir. İngiltere'nin Türkiye'nin varlığına iki maksatla kastettiği malumunuzdur. Biri Hindistan yolu üzerinde kuvvetli bir Türkiye bırakmamak, diğeri de çoğunluğu Türk olan Musul vilayeti ki buraları petrol kuyularının en çok toplandığı yerdir. Bunu behemhal yağ eline geçirmek veya mandası altına girecek olan Irak'a bırakmak ister. Bunları temin edemeyen en kuvvetli düşmanımız İngiltere bizimle kolay kolay sulh yapar mı? Benim anladığım İngiltere Hindistan yollarının en kuvvetli bekçisi olduğumuza ve Musul vilayeti elimize geçtiği takdirde petrollerinin işletilmesinde kendisiyle anlaşacağımıza inanırsak, yani buna onu inandırabilirsek gelecekte pekala onunla anlaşabilir ve icabında şimal komşularımıza karşı da iyi bir destek olur. İngiliz siyaseti daima meseleler çıkarıp didinerek ve onunla çetin münakaşalar yapıp uğraşarak bir neticeye varmakla kuvvet bulur. Yoksa onun bir aleti olursunuz ve karşısındakini hiçe sayar. İngiltere'nin bizimle yeniden harbe girmek ihtimali var mıdır? Hayır. O ne yapıp edip hakem durumunda kalmak ister. O halde paşam, İngilizlerin sözle durduramadığımız mütecaviz hareketleri karşısında harekete geçmemiz bir harbi intihaç etmeyecektir. Milletimiz bu büyük devletin yeniden harbe girmesinden çekiniyor. Yoksa doğuda Ermenistan ve batıda Yunanistan emperyalist amellere hizmet maksadıyla bizim harbe tutuşurlarsa, milletimizin yorulmuş olmasına rağmen bu iki düşmanı kendi mahreminden çıkarıp atacağına inanır bir durumu vardır. Ben de aynı fikirdeyim. Şimdi mesele şudur. Bir harita üzerinde vatandaşlara ve ilgililere bu misak-ı milli esaslarını üşenmeden birer birer anlatıp onların şüphelerini gidermek lazım gelir. Bu vazifeyi hususi toplantılarımızda, kongrelerde ve millet meclisinde durmadan anlatmak suretiyle yerine getirip bu misak-ı bir iman haline getirmeye çalışmalıyız. Benimle hemfikir misiniz? Ali Fuat Paşa Mustafa Kemal'e son cevap olarak şöyle dedi. Paşam, 1907 yılından beri bu misak üzerinde ne kadar çok muhasebelerimiz olmuştur ve sonunda mutabık kalmamış mıydık? Artık kalkmışlardı, gecenin geç saatlerinde hala konuşmak hırsıyla topluluydular. Mustafa Kemal pencereden dışarı baktı. Dışarıda karlı bir gece vardı. Buram buram kar yağıyordu. Yataklarına girdikten uzun zaman sonra bile kafalarının içi hala heyecanlı fikirlerin tatlı uğultusuyla uğulduyordu. Ali Fuat Paşa tropik hastalığının tedavisini bir yana bırakarak Kuzguncuk'a Şişli arasında mekik dokumaya başlamıştı. Haftanın birçok günlerini beraber geçiriyorlar, tam anlamıyla yapılacak işler üzerinde fikir hazırlıkları yapıyorlardı. Ali Fuat Paşa birçok gecelerini Mustafa Kemal'in evinde geçirmek zorunda kalıyordu. Mustafa Kemal'in öteki arkadaşları arasında Ali Fuat Paşa'ya daha çok önem verişi şundandı. Onun emrinde 20. kolordu bulunmaktaydı ve bu birlik Anadolu'da kendisini destekleyebilir, milli mukavemet içinde bir örnek olabilirdi. Eğer bir süre daha önemli bir memuriyet alıp da Anadolu'ya hazır bir otorite ile geçmek olanağını bulamazsa, bu yiğit arkadaşının iyi niyet dolu kişiliğine ve kolordusunun süngü gücüne sığınabilmeyi koruyordu. Ali Fuat Paşa Mustafa Kemal'i Kuzguncuk'taki evlerine götürüp babası İsmail Fazıl Paşa ile tanıştırdı ve böylece Mehmet Ali Bey ile bir sofrada buluşmaları da sağlandı. Yemekte itilafçıların bu önemli adamıyla Mustafa Kemal karşılıklı konuşup görüştüler. İsmail Fazıl Paşa Mustafa Kemal'den pek hoşlanmıştı. "Paşadaki zekaya hayranım, konuşurken insanın içi açılıyor," diyordu. Mehmet Ali Bey ile tanışmaları da Ali Fuat Paşa'nın kardeşi Yüzbaşı Ali'nin düğününden 2-3 gün sonra olmuştu. O gün verilen akşam yemeğinde İsmail Paşa, Ali Fuat Paşa ve Mustafa Kemal Paşa el ele vererek Mehmet Ali Bey'i adam akıllı etkilediler. "Korkmayınız, şimdi meseleleri daha derinden öğrenmiş bulunuyorum. Bütün talakatımı ve nüfuzumu kullanarak elimden gelen her türlü yardımı yapacağım," dedi. Gerçekten pek yararlı bir şölendi bu. En sonra, "Hükümette benim de yer almam mümkündür," diye bir güzel haber de çıtlatınca hepsi sevindi. "Fakat," dedi, "dahiliye, harbiye gibi nezaretlere ancak Hürriyet ve İtilaf fırkasının en çok güvendiği kimselerin getirileceği de kesinleşmiş gibidir." Mustafa Kemal'in kafasında yaptığı bunca tecrübelere karşın hala Vahidettin'i bir daha yoklamak, bir daha deşmek fikri bir kompleks haline gelmişti. Onun susuz bir kuyu olduğunu iyice bildiği halde hala bundan su çıkarmak, mutlaka su çıkarmak ister gibi inatçı bir düşünceye saplanmış gibiydi. Kim bilir, belki de Vahidettin'in bu kısırlığını ideal arkadaşlarına da yakından göstermek için umum jandarma kumandanı Refet, eski Bahriye Nazırı Rauf, eski Dahiliye Nazırı Ali Fethi Beylerin de katıldığı bir toplantıda Ali Fuat Paşa Vahidettin'le bir de kendisinin görüşmesi düşüncesini ileri sürdü. Ali Fuat Paşa memleketin içinde bulunduğu korkunç durumu uygun bir dille ona anlatacak ve düşmanlarımızın doymaz isteklerine göğüs gerebilecek Kırat'ta yurtsever kişilerin hükümete alınmasını söyleyecekti. Mustafa Kemal öbür arkadaşlarının da fikrini alarak Ali Fuat Paşa'ya, "Sen," dedi, "her zaman politika hayatının dışında kaldın. Sözlerin daha tesirli olur. Anadolu'nun vaziyetini izah edersin." Bu karar üzerine hemen işe koyuldular. Seryaver Yarbay Naci Bey Paşa aracılığıyla bir cuma selamlığından sonra huzuru şahaneye kabulü sallanan Ali Fuat Paşa Yıldız'a gitti. Aksiliğe bakınız ki selamlık resminden sonra daha birçok paşalar huzura çıktıklarından gene paşa hünkârla baş başa kalıp dertleşemedi. Yabancı paşaların yanında bu tehlikeli konuşmayı elbette yapamazdı. Kötü yankılar yapabilirdi. Sonra Paşa Sultan Vahidettin'in huyunu suyunu da bilmiyordu. Bunun için o gün Zat-ı Şahane'nin huzurundan elleri boş döndü. Sonra da bu karardan büsbütün vazgeçildi. Mustafa Kemal başta olmak üzere bu arkadaşlar uzun tartışmalardan sonra anlamışlardı ki hükümete milli direnme taraftarı genç ve enerjik kişilerin getirilmesi işi sanıldığından çok daha güç, belki de imkansızdı. Sonra Dahiliye Harbiye Nazırlıklarına hep gerek padişahın gerekse sadrazamın en çok güvendiği kişiler getiriliyordu. Bunun da sonuna dek böyle olacağı meydandaydı. Bu iki makama getirilen adamlar hep piri fani denebilecek yaşlı kişilerden seçiliyordu. Bu durum karşısında elbette İstanbul'da önemli işler başarılamazdı. Olaylar bunu gösteriyordu. İtilaf Partisi ileri gelenleri günden güne duruma daha çok hakim oluyorlardı. Her gün yepyeni kararlar almak ve bunları hemen uygulamak gerekiyordu. Yoksa çok hızlı giden olayların arkasında nal toplamak işten bile değildi. Milli direnmeyi İstanbul'dan değil, Anadolu'dan yönetmenin zorunluluğu meydandaydı. Bu değerli başlar bundan sonra çalışmalarını hep bu düşünce çevresinde yığmaya başladılar. Bu düşünce aksiyon haline gelmek üzereyken yeni ve önemli güçlükler baş gösterdi. İstanbul'un en yüksek mevkilerini işgal eden birçok hamiyetli kişiyle konuşulup görüşülmüştü. Bunlardan yalnız Rauf, Albay Refet Beyler ile kimi tümen kumandanları ve kurmay başkanları Anadolu'ya geçip milli direnmeye başlamayı kabullenmişlerdi. Ne var ki çoğu bu yürekliliği göstermekten uzaktı. Türlü düşünceler ileri sürerek davadan yan çizmeye çalışıyorlardı. Milli sınırlar içinde Türk bağımsızlığının büsbütün kurtarılabilmesi üzerinde hiç de açık ve aydınlık bir düşünceye sahip değildiler. Kimi yüksek mevki sahibi kişilerse Arabistan'ı da kapsayan bir Osmanlı Federasyonu kurulmasını ve bu federasyonun da Amerikan ya da İngiliz mandası altına konmasını istiyorlardı. Bunların ilk önce kurtarmak istedikleri Türk milleti ve vatanı değil, saltanat ve halifelikti. Milli Kurtuluş Harekatı ikinci planda kalıyordu. İlkin Türk vatan ve milletinin kurtarılması sorununa hiç yanaşmıyorlardı bile. Bütün arkadaşlar şu düşüncede karar sahibiydiler. Mustafa Kemal mutlaka milli direnmeyi kolayca sürüklemesini sağlayacak yüksek ve önemli bir memuriyet alarak Anadolu'ya geçmeliydi. Ne var ki hükümetin başındakiler de bu güçlü paşaya yararlı bir görev vermek yürekliliği olmadığı gibi niyetleri de yoktu. Hamiyetin yurtseverliğin kapılarına çifte mühür vurulmuştu. Mustafa Kemal kararını çoktan vermişti. Anadolu'nun gerek doğusunda gerekse batısında en güvendiği arkadaşlarının hazırlayacağı milli mukavemet hareketlerinin başına geçecekti. Evet, kendisini herhangi elverişli bir memuriyetle Anadolu'ya göndermezlerse, o kendisi meçhul asker giyneğini sırtına geçirip Koçyiğitler ülkesi Anadolu'yu boylayacaktı. Bir gün Ali Fuat Paşa'ya, "Kolordu'na ne zaman döneceksin?" diye sordu. "Ne zaman emrederseniz artık İstanbul'da daha çok kalmak istemiyorum." 1919 yılı Şubat'ının sonlarıydı. Gerçekten de Ali Fuat Paşa'nın artık İstanbul'da yapacak bir işi kalmamıştı. Bütün hazırlıklarını yapmıştı. Şu sırada merkezi Konya Ereğlisi'nde bulunan kolordusunun başına dönecekti. Mustafa Kemal'in evindeki toplantıda yapılan görüşmeler ve alınan kararlar ona hastalığını unutturmuş, geleceğe olan güvenini sarsılmaz bir hale getirmişti. Alınan kararlardan birisi de 20. Kolordu karargahının Ankara'ya nakli ve bu şehrin direnme merkezi haline getirilmesiydi. Bu arada yapılacak en önemli işlerden biri de el birliğiyle Mustafa Kemal'in büyük bir görevle Anadolu'ya geçebilmesini sağlamak olacaktı. Mustafa Kemal de salt bunun için daha bir süre İstanbul'da kalacaktı. Anadolu'ya geçmesi bir zorunluluk haline gelince hiçbir memuriyet almasa bile Anadolu'ya geçecekti. Ali Fuat Paşa vedalaşmak üzere Mustafa Kemal'in evine son olarak gitti. Verilen karara göre akşam yemeğini beraber yiyecek ve son defa dertleşeceklerdi. Fakat onu kapıda karşılayan Mustafa Kemal, "Rauf Bey'i de çağırdım," dedi. Zaten Hüseyin Rauf Bey onların en gizli planlarına dek her şeylerini biliyordu, içlerindeydi. Mustafa Kemal yemekte en kesin sözünü şöylece özetledi. "Eğer mühim bir memuriyetle Anadolu'ya geçmek imkanını bulamazsam, Anadolu'da en güvendiğim bir kumandanın yanına giderek ilk işe oradan başlayacağım." Ali Fuat Paşa onun ne demek istediğini çok iyi anlamıştı. "Paşam," dedi, "ben ve kolordum daima emrindeyiz." Mustafa Kemal'in mavi gözleri sevinç ışıklarıyla parladı. Yerinden kalkıp hararetle onun elini sıktı ve sevinç ışıklarıyla yıkanan gür sesiyle, "Beraber çalışacağız Fuat," dedi. Rauf Bey de İstanbul'da kalmak istemiyordu. Bahri albayıydı. Bu yüzden Anadolu'da herhangi bir vazife alabilmesi zordu. O da hemen yarın istida ile emekliliğini isteyecekti. Emekliye çıkınca ya Mustafa Kemal ile ya da ondan sonra İstanbul'dan ayrılarak Anadolu'ya geçecekti. İstanbul'dan ayrılacakları günleri de olayların gelişmesine göre ayarlayacaklardı. İkinci baskın. Bir gün Şişli'deki evin önünde bir manga İngiliz askeri durdu. Başlarındaki subay evi araştırmak için emir aldığını bir tercüman aracılığıyla anlattı. Ve sonra evdekilerin şiddetle karşı koymalarına karşın askerlerine süngü taktırıp kapıdan içeri sokmak istedi. Makbule Hanım İtalyan kumandanlığından getirdikleri kağıdı İngiliz subayına gösterdi. Ve bununla her işin çözümleneceğini sandı. İngiliz subayı kartı aldı ve üzerindeki İtalyanca yazıları şöyle bir gözden geçirdi ve sonra cart curt yırtarak kaldırımlara savurdu. Zübeyde Hanım yine kalbi heyecanla çarparak büyümüş gözlerle onlara bakıyordu. ''Ne yazık, paşa da evde yok. O bunun da hakkından gelirdi.'' dedi. Makbule, ''Dur anne, ben gidip ağabeyimi telefonla arayacağım. Belki Perapalas'tadır, çabucak gelsin.'' diye dışarı çıkmaya davrandı. Makbule bunları söylerken kapı açılmış ve İngiliz subayı askerleriyle koridora dalmıştı bile. Subay, ''Ustris horiup.'' diye bağırdı. Askerler üst kata giden merdivenlere atıldılar. Bütün köşeyi bucağı araştırarak elleri boş aşağı indiler. Subay kapıda öfkesinden tir tir titreyerek bekleyen Makbule'ye ''I am sorry Mrs. Goodbye'' dedi ve askerlerini uygun adımla yürüterek uzaklaştı. Evet, Mustafa Kemal bu sefer evde yoktu. Yapılan baskından da bir şey çıkmamıştı. Çünkü evde Suriye'den getirilip saklandığı ihbar edilen Ermeni çocukları bulunamamıştı. Ermeni tercümanın Makbule Hanım'a söylediği araştırma nedeni buydu. Uysallaştırma tekniği. Ali Fuat Paşa kumandanlık dairesindeki yepyeni gıcır gıcır yazı masasının başında rahat koltuğuna gömülmüş sabah kahvesini içiyordu. Konya'dan geleli henüz 5 gün olduğundan yorgunluğunu çıkaramamıştı. Oturmak uzun uzun oturup dinlenmek istiyordu. Şundan ki melun tropik asıtması da her türlü yakasını bırakmıyor, tam dolu dizgin çalışacak, iş görülecek ve savaşılacak bir zamanda dizlerinde büyük bir kesiklik duyuyordu. İştahı da kesikti. Gözlerinin saf ve temiz mavisi ve kırmızı yanaklarının rengi solmuştu. Ancak bir şeyler yararlı, iyi ve yurtseverce bir şeyler yapmak direnciyle ayakta duruyordu. Bu güzel kumandanlık odası Ankara'nın çöl gibi tozlu, yakıcı havası ortasında serin bir vahayı bir subaşını andırıyordu. Birinci Dünya Savaşı'ndan önce 5. Kolordu Kumandanı Fahrettin Paşa bu daireyi büyük bir emek ve büyük bir zevkle döşemişti. Sonra giderken de en küçük eşyaya bile el sürmemişti. Odayı güzel, geniş ve rahat bir yazı masasından başka birçok kırmızı maroken koltukla süslüyordu. Masanın tam karşısında duvarda Sultan Reşat'ın, sol yanda da Enver Paşa'nın resimleri asılıydı. Sağ duvarda Barbaros Hayrettin'in yağlı boya bir resmi gözü dolduruyordu. Ali Fuat Paşa bu yorgun ve hasta halinde böyle rahat döşeli bir odaya sahip olmayı büyük bir şans sayıyordu. Sevindiği bir şey vardı. Bütün karşısına çıkan ya da çıkarılmak istenen engelleri birer birer yenmiş ve 20. Kolordu'ya milli kuvvetlerin bir demir çekirdeği olarak getirip Ankara'nın göbeğine yerleştirmişti. 20. Kolordu'nun Ankara'ya nakli emri oldukça güç çıkmıştı. Eğer Mustafa Kemal Paşa bu işi İstanbul'da kurcalayıp durmasaydı olacağı da yoktu. Şundan ki İngilizler bu kez bu nakil işinden kuşkulanmışlardı. Eğer Şişli'deki evde Mustafa Kemal Paşa ile birlikte verdikleri karardan en ufak bir kuşkusu olsaydı İstanbul hükümeti bu emri hiçbir zaman veremezdi. İngilizlerin kuşkusu daha çok şundan geliyordu. Bu birlikler Mustafa Kemal'in birlikleriydi. Ali Fuat Paşa'ya da mimlemişlerdi. Ne var ki Harbiye nezaretinde gerekse Anadolu'da henüz yurtsever kıtlığını kıran girmemişti. İngiliz subay ve birliklerinin bütün direnmeleri bu yüzden boşa gidiyor ve yapılması istenen işler güçlükler içinde olsa yapılabiliyordu. Ali Fuat Paşa İstanbul'da Mustafa Kemal'le kurtuluş için konuşmalar yaparken onun Konya Ereğlisi'nde ve Niğde'de bulunan silah arkadaşları ilk önce verilen talimat üzerine bütün işe yarayabilecek eşya, silah ve cephaneyi toplamışlardı. 17. ayrımın sonu sayfa 277.